Hayatın sesleri. Merhaba diyoruz yine başkentten sesimizin ulaştığı tüm dinleyicilerimize. İşte başladı Hayatın Sesleri sevgili dinleyenlerimiz. Feray Uz, Gülşen Ayvaz ve Meltem Afşar hazırladılar yine bugünkü Hayatın Sesleri'ni siz sevgili dinleyenlerimiz için. Yayının sizlere ulaşmasını sağlayan arkadaşım sevgili Cihan Aktepe ve spikeriniz ben Nilgün Doruk. Bugün de 15.55'e dek siz sevgili dinleyenlerimizle birlikte olmak istiyoruz. Sizleri de bekliyoruz programımıza. 0090 312 463 34 19 ve 463 34 21 bizlere ulaşabileceğiniz telefonlarımız. Elektronik posta adresimiz ise hayatinsesleri@trt.net.tr. Facebook, Twitter ve Instagram üzerinden de bizlere ulaşabileceğinizi biliyorsunuz. Oralardan da Hayatın Sesleri diye aramanız, ulaşmanız mümkün. Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM ortak yayınındaki Başkent'ten birlikteliğimizde şimdi müzik var.
Testi doldurdum çaydan, gülü de kopardım. Aman aman aman. Bir goncaya vuruldum, o gonca bilmez. Ah su yolu, su yolu, gider boş gelir. Dolu aman aman. Testi kulpun kırılsın, incinmesin yar.
Sekizi gösteriyor Türkiye'de saatlerimiz. Hayatın Sesleri Başkent'ten TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM ortak yayınıyla devam ediyor. Stüdyodaki konuğumuzla hemen siz sevgili dinleyenlerimizi tanıştıralım. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Araştırma Görevlisi Sayın Sedat Karagül bizlerle birlikte. Merhabalar, hoş geldiniz.
Merhabalar, hoş bulduk.
Evet, çocuklara okuma sevgisi nasıl kazandırılır konuşacağız ki çok önemli bir konu gerçekten. Çünkü okuma alışkanlığı sevgisinin temeli tabii öncelikle aile içerisinde atılıyor. Devamı öğretmen tarafından sağlanıyor, kazandırılıyor. Aile ve öğretmenin rolü çok büyük ama ne yaparsak yapalım yine de bazen okumayı sevdiremediğimiz, sevmeyen çocuklarımız var. Değil mi?
Evet, kesinlikle. Aslında sizin de dediğiniz gibi okuma sevgisi kazandırmak çok önemli. Biz ne yazık ki toplum olarak bu konuda sınıfta kalmış bir milletiz. Bunun çeşitli nedenleri var. Bana göre bunun temel nedenlerinden biri bizim toplum olarak çocuğa gereken önemi vermeyişimiz, ona değer vermeyişimiz, onu hor görüşümüzden kaynaklanıyor. Ben şu anda sizin de ve şu anda radyoları başında bizleri dinleyen saygıdeğer dinleyicilerimizin de şunu dediğini duyar gibiyim. Aman hocam ne diyorsun, yani çocuk hiç hor görülür mü, çocuğa değer verilmez mi dediğini duyar gibiyim. Ama ben bu iddiamda biraz ısrarcıyım. Bakın Nilgün Hanım, bir toplumun aynasıdır onun kullandığı dili. Bir toplumun diline bakarak, dilini inceleyerek o toplumun kültürel yapısını, yaşam biçimini, gelenek ve göreneklerini, sosyolojik yapısını ve daha birçok özelliği öğrenebilirsiniz. Örneğin göçebe toplumlarda çadır sözcüğünü karşılayan yüzlerce sözcük olduğunu görüyoruz. Eskimo dilinde karla ilgili, Arapça'da deve ile ilgili çok sayıda sözcük olduğunu görüyoruz. Bizim dilimize baktığımızda da çocuğa olan yaklaşımımızı, ona olan bakış açımızı anlamak için dilimize baktığımızda da şöyle söylemlerle karşılaşıyoruz. Çocuk mu var senin karşında? Çocuk mu kandırıyorsun? Çocuk musun sen? Senin yaptığını çocuk yapmaz gibi söylemlerle karşılaşıyoruz. Bu örnekleri
evet,
daha
çoğaltmak
ne yazık ki mümkün. Günlük yaşamda çok sık karşılaştığımız ama belki de içselleştirdiğimiz için hiç yadırgamadığımız bu söylemler çocuğu aşağılayan, onu hor gören söylemler ne yazık ki. Bu kadar çocuğu küçük gören, bu kadar çocuğu örseleyen söylemlerin, deyimlerin olduğu başka bir dil daha var mıdır? Ben inanın bilmiyorum, sanmıyorum da olduğunu. Demek ki biz çocuğu küçümsüyoruz. Söz gelimi bir çocuk kitabı yazarı diyor ki ben çocuk kitaplarımı yazarken çocuğun düzeyine iniyorum diyor. Bakın burada açıklıkla söylüyorum, bizleri dinleyen annelere, babalara, öğretmenlere açıklıkla söylüyorum ki eğer bir çocuk kitabı yazarı çocuğun düzeyine inmekten falan bahsediyorsa çocuklarınızı o yazarların yazmış olduğu kitaplardan uzak tutun.
Tanıştırmayın.
Ne demek çocuğun düzeyine inmek? İnmek nereden çıktı? Çocuk aşağıda mı ki? Yani biz kendimizi yukarıda konumlandırıyoruz, çocuğu aşağıda konumlandırıyoruz. Çocuğun düzeyine inmek ne demek? Çocuk aşağıda olan bir varlık, bir kişi değil ki. Çocuk tam aksine yukarıda. Bakın bunu hemen...
Biz ne verirsek onu alacak.
Kesinlikle. İki örnekle hemen bunu somutlamak istiyorum. Çocuğun bizden daha ileride, daha yukarıda olduğunu sizlere somutlamak istiyorum. Mesela teknolojik aletleri çocuklar bizlerden çok daha etkili kullanmıyorlar mı?
Kesinlikle.
Laptop
öyle.
Olsun, tablet olsun, akıllı telefon olsun bizden çok daha kısa sürede kullanmayı öğrenmiyorlar mı? Hemen bir örnek
bazen
daha
vereyim. Bazen biz onlara danışıyoruz.
Evet, aynen öyle, aynen öyle. Hemen bir örnek daha vereyim. Şu anda ben ve 6 yaşındaki bir çocuk aynı anda yabancı bir dil öğrenmeye başlasak, söz gelimi Fransızcayı öğrenmeye başlasak, ben mi daha erken öğrenirim, o mu daha erken öğrenir?
Evet.
6 yaşındaki çocuk benden çok daha çabuk öğrenir ve çok daha kısa bir sürede o dili ana dili gibi kullanabilecek bir düzeye gelir. Ama ben hiçbir zaman ana hatlarıyla öğrensem bile Fransızcayı hiçbir zaman ana dilim gibi konuşamam. Demek ki çocuk bizden aşağıda değil. Hı-hı. Çocuğa inmek diye bir şey yoktur.
Yok.
Çocuğun eğer böyle bir düzey kıyaslaması yapacaksak illa çocuğun düzeyine çıkmak diye bir şey ancak olabilir. Ve başarılı çocuk edebiyatı yazarları çocuğun düzeyine erişmek için çabalayan, çaba sarf eden yazarlardır. Biz bu çocuğu küçük görmenin sonuçlarını anne babalarda da görüyoruz. Sadece çocuk kitabı yazarlarında değil. Biz mesela gittiğimiz sempozyumlarda, panellerde, konferanslarda bunu söylediğimiz zaman anne babalar yanımıza geliyorlar ve diyorlar ki hocam hiç de dediğiniz gibi değil, olur mu öyle şey, ben çocuğumun okuması için her şey yapıyorum, her markete gittiğimde mutlaka ona da bir kitap alıp öyle çıkıyorum ama çocuk yüzüne bile bakmıyor, okumuyor diyorlar. Ben de diyorum ki hiç kusura bakmayın, nişasta paketinin yanından aldığınız kitapla çocuğa okuma sevgisi ve alışkanlığı kazandıramazsınız. Bakın ne dedik az önce, çocuk bizden daha ileride, çocuk bizden daha yukarıda. Bazen bazen bizim ayırt edemediğimiz şeyleri o ayırt edebiliyor.
Peki çocuğu mu götürüp seçtirmemiz gerekiyor kitapları?
Çocuğu iyi tanımak gerekiyor. Çocuğun algısı ne? Beğenileri ne? Çocuk neyden hoşlanıyor? Neye okumaktan hoşlanıyor? Çocuğa götürdüğümüzde demek ki o bizim 1 liraya, 2 liraya marketten aldığımız kitap çocuğun ilgisini çekmiyor. Onun düş ve düşünce evrenine seslenmiyor. Onun çeşitli duygularını devindirmiyor, harekete geçirmiyor. Ne demek bu? Yani onu demek ki meraklandırmıyor zaman zaman. Demek ki onu zaman zaman sevindirmiyor. Zaman zaman heyecanlandırmıyor. Nitelikli çocuk kitapları çocukların çeşitli duyularına seslenmelidir. Onları zaman zaman heyecanlandırmalıdır. Onun merak duygusunu devindirmelidir ki merak duygusu çok önemlidir. Her insan doğuştan gelen bir bilme, öğrenme dürtüsüyle doğar. Bu bizim için çok büyük bir avantajdır. Çocuklardaki bu bilme, öğrenme dürtüsü, diğer bir deyişle merak duygusu sürekli uyarılmalıdır.
Yaşına, düzeyine, yani ilgi alanlarına göre kitabı seçmemiz gerekiyor.
Kesinlikle.
Ama bunu yaparken yanlışlar yapıyoruz galiba.
Evet.
İşte bunu nasıl yapmamız gerektiğinde galiba bütün problem.
Evet. Biz istiyoruz ki çocuğa okuma alışkanlığını ha deyince kazandıralım. Bu ne yazık ki olanaklı değil. Bu bir süreçtir. Ve bu süreç şöyle bir yanlış algı da var ne yazık ki. Hocam çocuk ancak okumayı söktükten sonra okumayı alışkanlığını edinebilir diyor. Çocuk daha okumayı bilmeden okuma alışkanlığını nasıl kazansın gibi bir algı var. Bu kesinlikle yanlış bir algıdır. Okuma alışkanlığı ve sevgisi kazandırma süreci okul öncesi dönemden başlayan bir
resimli
süreçtir.
Kesinlikle kitaplar.
Aynen öyle. 6 aylık evreden başlayarak çocukları banyo kitaplarıyla, resimli kitaplarla, müzikli kitaplarla buluşturmak gerekir. Örneğin banyo kitapları çok önemlidir. Bakın 6 aylık çocuğu aldınız, onu leğene, küvete ya da lavaboya koydunuz. Onu yıkarken o muşambadan yapılan çeşitli boyutlardaki, çeşitli resimleri barındıran, o renkli hayvan resimlerini, çeşitli varlıkların resimlerini barındıran o banyo kitaplarını aldınız, çocukla birlikte suya koydunuz. Çocuk daha o yaşta, 6 aylık evrede bilinçaltına o kitabın da onunla birlikte yıkandığını, banyodan sonra onunla birlikte kurulandığını görüyor. Ve çocuğun yaşamında o kitabın önemli bir araç olduğu daha o yaşlarda duyum satılmaya başlıyor. Daha sonra 3-4 yaşa geldiğinde kitapla arkadaş olmaya başlama evresi başlıyor. Nedir bu? Çeşitli boyutlardaki bazı kitaplar araba biçiminde olabiliyor. Bazı kitaplar bebek biçiminde olabiliyor. Mesela araba biçimindeki kitaplar daha çok erkek çocukların.
Uçak.
Aynen, evet. Uçak biçiminde çocuk kitaplar da var. Traktör biçiminde altı tekerlekli kitaplar da var. Çocuk bunları dilediği yere bir oyuncağı gibi rahatlıkla götürebiliyor. Oyuncak sepetinde onlar için yer ayırıyor. Onlarla arkadaş olmaya başlıyor. 5-6 yaşa gelindiğinde bu arkadaşlık süreci çocukta kitap sevgisi oluşturmaya başlamaya dönüşüyor. Burada da anne ve babalara çok büyük görevler düşüyor. Anneler, babalar resimlerin yoğunlukla yer aldığı ve çocukların ilgisini çekebilecek öykü kitaplarını, masal kitaplarını alıp çocuklarını da yanlarına oturtup bir yandan onların saçlarını okşayarak, yani bir yandan onların sevgi gereksinmesini yanıtlayarak bir yandan da o kitaplardan çocuklarına öyküler, masallar okumalıdırlar. Bu durumda da çocukların o kitapların resimlerine bakmalarını ve belki de bazen kendilerince yeni öyküler oluşturmalarını sağlamalıdırlar. Eğer bu durum işe koşulursa çocuk yaşamında en çok sevdiği, en çok değer verdiği varlıkla, yani anne ve babalarıyla vakit geçirmesine olanak tanıyan araca karşı, yani kitaba karşı gittikçe bir sevgi besleyecektir. Daha sonra ilkokula başlamasıyla birlikte çocuğun temel okuma yazma becerilerinin edindirilmesi gerekir. Ve burada öğretmen faktörü de anne ve babayla birlikte işe koşulmaya başlanır. Ve öğretmenlere burada çok önemli görevler düşer. Çünkü sadece temel okuma yazma becerilerinin kazandırılması yeterli değildir. Öğretmenlerin mutlaka okulda okuma saatleri düzenlemeleri, okuma etkinlikleri yapmaları ve çocuklara onların ilgisini çekebilecek, onların duygu ve düşünce evrenlerini devindirebilecek, geliştirebilecek bazı kitapları önermeleri ve o kitapları okuyabilmeleri için çocukları güdülemeleri gerekir.
Gerekiyor. Şimdi tabii küçük yaşlarda kazanılması gereken bir alışkanlık dedik ama ne yazık ki kazandıramadık bunu çocuklarımıza. Peki ilerleyen yaşlarda kazandırılamaz mı? Bunun için neler yapılması gerekir?
Evet, çok teşekkür ediyorum bu soru için. Sıklıkla karşılaştık. karşılaştığımız bir soru. Biz hep bunu söylüyoruz, erken dönemden başlamalı. Bu sefer diyorlar ki hocam o zaman kapı kapandı mı?
Evet.
Tabii ki öyle bir şey yok. Aslında ben okuma alışkanlığı kazandırma sürecini dil öğrenme sürecine çok benzetiyorum. Dil öğrenme süreci de erken yaşlarda başlarsa tabii ki daha başarılı olmak olanaklı. Ama bu demek değildir ki atıyorum 30 yaşındaki bir birey yeni bir dil öğrenemez. Tabii ki de öğrenir ama daha erken dönemden başlayan çocuğa göre biraz daha zorlanır. Hı hı. Okuma alışkanlığı kazandırma süreci de aynen böyledir. Eğer o çocuk, eğer bir birey okul öncesi dönemde bu süreç işletilmemişse ileriki zamanlarda da okuma alışkanlığını kazanabilir. Burada önemli olan doğru kitaplarla onun ilgisini çeken, onun dünya görüşüne, onun ilgilerine, beklentilerine, isteklerine uygun kitaplarla karşılaştırıldığında o kişi de mutlaka okuma alışkanlığını kazanacaktır.
İşte o kitabı bulmak önemli olan değil mi?
Evet.
Yani belki uzun süreli bir süreç. Kim bilir hangi kitapla tanışacak o kitabı bulana kadar. Keşke sihirli bir yolu olsa, yok mu sihirli bir yolu?
Evet, sihirli bir yolu dediğiniz gibi şöyle, bu kitap seçimi gerçekten uzmanlık gerektiren bir konu. Bu konuda herkesin bu alanda uzman olması elbette beklenemez. Bu durumda da bu konudaki uzman kurum ve kuruluşlara başvurmak belki de en etkili olacaktır. Hı hı. Örneğin bunlardan bir tanesi de bizim Ankara Üniversitesi'nde bulunan ve şu anda Türkiye'de bir üniversite bünyesinde çocuk ve gençlik edebiyatına yönelik çalışmalar yürüten tek kurum olan Ankara Üniversitesi Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Uygulama ve Araştırma Merkezimiz var. Kısaca biz ona ÇOGEM diyoruz. Biz ÇOGEM'de bu konuyla ilgili çalışmalar yapıyoruz ve ÇOGEM'in A sayfasında, internet sayfasında sizin için seçtiklerimiz diye bir sekmemiz var.
Evet.
Ve orada her düzeye yönelik, okul öncesi döneme, ilkokul, ortaokul ve lise dönemine yönelik önerdiğimiz kitap listeleri var. Ve biz o kitapların çocukların okuma kültürüne ne düzeyde katkıda bulunabileceğini, okuma alışkanlığını kazandırma sürecine ne yönlerden katkıda bulunabileceğini kısa raporlarla da yönlendirici, kılavuz niteliği taşıyan yazılarla da besliyoruz. Bu kurum ve kuruluşlardan yararlanarak anneler, babalar, öğretmenler çocuklarına ve öğrencilerine kitap seçiminde daha dikkatli ve daha bilinçli davranabileceklerdir.
Evet, o zaman adresi tekrar edelim isterseniz.
Tabii ki.
Yazmak isteyen dinleyicilerimiz, ulaşmak isteyen dinleyicilerimiz olabilir.
Tabii ki. Adresimiz cogem.ankara.edu.tr. Arama motorlarına Ankara Üniversitesi ÇOGEM yazıldığında da rahatlıkla sayfamız bulunabiliyor. Buradan bu sayfanın incelenmesi anne ve babalar için, öğretmenler için çok yararlı olacaktır diye düşünüyorum.
Evet. Hangi yaşlarda, hangi kitaplar,
aynen öyle.
Hangi çocuklara, kız erkek, hangi çocuklara okutulmalı? Evet. Tabii çocukların gelişimine de çok büyük katkısı var şüphesiz kitap okumanın.
Kesinlikle. Kitap okumak çocukların bilişsel düzeylerini arttıran, onların öğrenme dürtülerini uyaran bir durumdur. Hı hı. Biz çocukların fiziksel özelliklerine çok dikkat ediyoruz. Mesela çocuklarımıza bir ayakkabı alacağımız zaman biraz daha pahalı olsun ama aman çocuğumun ayağını terletmesin, aman çocuğumun ayağını sıkmasın diyoruz. Çocukların fiziksel gereksinmelerine gösterdiğimiz özeni bilişsel gereksinmelerine de mutlaka göstermeliyiz.
Çok daha önemli.
Çok daha önemli. Birbirlerini tümleyen özellikler bunlar. Fiziksel özelliği gelişmiş ama bilişsel özelliği geride kalmış çocuğun ileriki dönemlerinde başarılı olması, ileriki dönemlerinde yetkin bir birey olması elbette beklenemez. Bu nedenle çocukların okuma alışkanlığı kazanma süreçlerine çok önem vermek ve dikkat etmek gerekiyor.
Evet, çünkü çocuğun yaratıcılığını da etkileyen bir süreç bu.
Aynen öyle, aynen öyle. Örneğin çok önemli bir yazarın söylediği bir şey var. Her okuma bir aynı zamanda yaratmadır diyor. Yani her okumada aynı zamanda bir yaratıcılık vardır. Bu nedenle okuma eylemi çocuğun yaratıcılığını geliştirir. Öğrenme kapasitesini, hı hı, geliştirir. Duyma ve düşünme becerilerini geliştirir. Örneğin düşünme becerisinin yetkinleşmesi, gelişmesi çok önemlidir. Descartes'in dediği gibi düşünüyorum öyleyse varım. Yani birey olmanın, kişi olmanın, insan olabilmenin temel bir koşuludur düşünmek. Çocuklarımızın düşünen bireyler olmasını istiyorsak onları nitelikli çocuk edebiyatı yapıtlarıyla buluşturmamız çok kritik bir önem taşımakta.
Evet, bu arada tabii ki her zaman olduğu gibi ebeveynlere ve öğretmenlere çok büyük görevler düşüyor.
Evet, kesinlikle, kesinlikle. okul öncesi dönemde anne ve babalara düşen görev çok daha fazla. Günümüz koşullarında çok sık karşılaştığımız bir sorun. Anne ve babanın her ikisinin de çalışan bireyler olmasından kaynaklanan ve eve yorgun gelmelerinden kaynaklanan çocuklarına çok fazla zaman ayıramama, onları tanımak için onlarla da çok fazla konuşmaya özen göstermeme, onlara kitap okumama gibi durumlarla ne yazık ki karşılaşıyoruz. Ne olursa olsun, ne kadar yorgun olsak da mutlaka çocuklarımızla vakit geçirmeye olanak tanımalıyız. Çocuklarımıza mutlaka resimli kitaplardan, ilgi çekici öykü kitaplarından, masal kitaplarından mutlaka öyküler, masallar, şiirler okumalıyız. Bu onlar için çok büyük bir önem taşımaktadır. Biz kitaplarla çocuklarımız arasında bir bağ kurarsak bu bağ her geçen yıl güçlenerek devam edecektir. Ve ileride çocuklar okumaktan hiçbir zaman kopmayacaklar ve daha çok okumak için istek duyacaklardır.
Evet, hiçbir zaman da geç kalınmış değildir aslında. Zararın
evet, kesinlikle,
neresinden dönsek
kesinlikle kârdır, değil. Yani değil ümidi mi kesmemek gerekiyor. Ben artık belli bir yaşa geldim. Ben bundan sonra okuma alışkanlığını kazanamam diye bir algıya kesinlikle kapılmamak gerekiyor.
Evet, ya da kazandıramam diye mutlaka bir yerden başlamak gerekiyor.
Başlamak
onun
gerekiyor.
İlgisini çekecek kitabı bulamadık henüz belki.
Evet, aynen öyle.
Değil mi?
Kitap
öyle
seçimi
gerekiyor.
Çok büyük bir
evet.
önem taşıyor. Dediğimiz evet. gibi niteliksiz, ticari kaygılarla çala kalem yazılmış, çocuğu tanımayan, çocuğu bilmeyen, onun ilgi ve beklentilerini tanımayan, çocuk gerçekliğini tanımayan yazarlar tarafından oluşturulmuş kitaplar çocuğu kitaplardan gittikçe uzaklaştırır. Bu nedenle nitelikli yazarlar tarafından sanatçı duyarlılığıyla yazılmış kitapları seçme konusunda çok dikkatli olmak
evet,
gerekiyor.
Yazarlar ve konuları çok önemli diyorsunuz. Biz de diyoruz ki çocuklarımızın kitap okuma alışkanlığı kazanıp yararlı kitaplar okumaları dileğiyle evet. verdiğiniz bilgiler için size çok teşekkür ediyoruz. Yine birlikte olmak dileğiyle.
Ben teşekkür
Sağ
ederim.
Sağ olun, var olun Sayın Sedat Karagül.
Sağ olun.
Sevgili dinleyicilerimiz, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Araştırma Görevlisi Sayın Sedat Karagül, Hayatın Sesleri'nin stüdyo konuğuydu. Kendisine teşekkür ediyor ve yeniden müziğe dönüyoruz. Pişmanlık neye yarar? Her şeyin bedeli var, olmadı yar. Son pişmanlık neye yarar? Her şeyin bedeli var, buraya kadar. Pişmanlık ne?
var olmadı yar. Son pişmanlık neye yarar? Her şeyin bedeli var buraya kadar. Firar eder aklım başımdan uçar gider. Ziyan olmuş yıllarım varsın olsun yeter. Son pişmanlık neye yarar? Her şeyin bedeli var olmadı yar. Son pişmanlık neye yarar? Her şeyin bedeli var buraya kadar.
Türkiye'de saatlerimiz 15.30'u gösteriyor sevgili dinleyenlerimiz. Başkent'ten devam ediyor Hayatın Sesleri ve biz şimdi Londra'ya uzanmak istiyoruz. Telefon hattımızda müzisyen sevgili Çiğdem Aslan var. Çiğdem Aslan sevgili dinleyicilerimiz Rebetiko şarkılarını uluslararası müzik sahnesine taşıyan ve övgüyle karşılanan bir müzisyen. Başkent'ten selamlar, sevgiler diyoruz Çiğdem Aslan'a.
Merhabalar, Londra'dan da sevgiler.
Teşekkür ediyoruz. Evet, öncelikle kutluyoruz. Çünkü çıkardığınız albüm Amerika Birleşik Devletleri'nde dinlenmesi gereken 5 albüm arasında yerini almış durumda. Şimdi önce birazcık sizden bahsedelim. Ne kadar zamandır Londra'da yaşıyorsunuz? Nereden gittiniz Londra'ya?
Yaklaşık 14 yıldır Londra'da yaşıyorum. İstanbul doğma büyüme ben. İstanbul'dan Londra'ya, üniversiteyi bitirdikten sonra Londra'ya yerleştim. İstanbul Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı okumuştum. Oradan sonra da Londra'ya yerleşme kararı aldım. Burada da müzik hayatına devam ettim.
Peki, özellikle Rebetiko şarkıları seçmenizin sebebi nedir?
Şimdi şöyle, üniversitedeyken İstanbul Üniversitesi'nin müzik kulübünde yer alıyordum. O zamanlar başladım Rebetiko söylemeye ve çok kendimi yakın hissettim. Çok tanıdık, bizim müziğimizle iç içe olan bir müzik tarzı. Yakın hissettiğim için ve çok sevdiğim için orada başladım söylemeye. Londra'ya taşındıktan sonra da burada da devam etti. Çünkü burada da hali hazırda var olan bir Rebetiko sahnesi vardı. Orada yerimi aldım diyebilirim.
Evet, özellikle 1920'lerin ve 1930'ların Rebetiko şarkılarını seslendiriyorsunuz.
Evet, ilk albümüm Mortissa'da 1920'ler ve 30'lar üzerine yoğunlaşmıştım. Daha sonrasında da mübadele sonrası nasıl değişti bu müzik tarzı diye 1940'lar ve 50'lere yaklaştık diyebilirim. İkinci albümüm Bin Turna geçtiğimiz Ekim ayında çıktı. Onunla da bu iki şeyi hem İzmir tarzı Rebetiko hem Pire tarzı ya da Atina tarzı Rebetiko'yu icra ettim iki albümümde.
Evet, ilk albüm Mortissa dediniz. Mortissa özgür ruhlu bağımsız kadın anlamına geliyor galiba, değil mi?
Evet evet, aynen öyle. Rebetiko dünyasının bir karakteri diyebiliriz. Yani işte Rebetiko dünyasında bir Külhan Bey karakteri var. Bir de Külhan Kadın karakteri var. Ben biraz o Külhan Kadını üzerine olan şarkıları ya da işte kadın ağzı şarkıları seslendirdim diyebiliriz.
Peki ikinci albüm?
İkinci albümümde yine dediğim gibi birinci albümün devamı niteliğinde. Adı Bin Turna. O da yine odak noktası Rebetiko şarkıları. Hem İzmir tarzı hem Pire tarzı Rebetiko şarkıları. Bu da yine hem Rebetiko hem de Rebetiko'ya etki eden çevre coğrafyaların müziklerini de işte birazcık Balkan müziği, biraz Arap müziği var. Onların hepsine yani şu Anadolu'daki diğer müzik tarzları bunların hepsine biraz gönderme var.
Evet.
Böyle bir albüm oldu.
Aslen İstanbullusunuz ama Ege müziği yapıyorsunuz. Tabii bu yaptığınız müzikle de çok güzel övgüler alıyorsunuz. Eleştirilerden birazcık size yansıyan tarafından söz edelim lütfen.
Tabii. Şöyle söyleyeyim. En son albümüm, yani genel olarak hem Avrupa basınında hem Amerika'da, yani dünyanın her tarafında çok güzel, çok ilgi gördü. En son Bin Turna ile ilgili Amerika'da Huffington Post'ta Grammy'nin unuttuğu en iyi 40 albümden biri seçildi. Bu da tabii ki çok önemli bir başarı aslında. Yani Grammy ödülü almadım ama almış kadar oldum diyebilirim.
Ne güzel, ne mutlu.
2016'nın
şimdi Guardian gazetesinin bir yazısını aktarmak istiyorum, daha doğrusu yazısından bir bölüm. Eski bir müzik tarzını alıp bu çağa böyle taze ve ilgi çekici şekilde uyarlayan bir sanatçı 40 yılda bir çıkar. Britanya'da yılın en iyi keşiflerinden biri yazmış. Gerçekten çok hoş, çok güzel sözler. Bu ve buna benzer övgüler hep alıyorsunuz galiba.
Öyle oluyor. Yani dediğim gibi üzerine çok çalışıyoruz. Sadece ben değil, grup olarak hani özenerek bir çalışma yapıyoruz bütün projelerde. İlk albümde, ikinci albümde keza yine öyle oldu. Bu yorumlar galiba emeklerimizin karşılığı. Bu yüzden evet, çok sevindirici, bizim için gurur verici.
Çalışıyoruz öyle derken sizin dışınızda kimler var?
Benim dışımda benimle birlikte ekibim 5 kişiden oluşuyor. Keman, kanun, perküsyon ve kontrbastan oluşan bir ana ekibim var. Bunun dışında başka müzisyenlerle de çalışıyorum tabii bu proje için ama ana ekip bu. İki tane, bir Kıbrıslı Rum, bir Yunan, bir İspanyol ve bir de Şilili bir arkadaşlarım var. Müzisyenlerim böyle. Ama kendileri, yani Türk müziği üstüne çok yetkin bilgileri olan insanlar. Kanuncum, aynı zamanda müzik direktörüm Nikos, Göksel Battagil'den ders almış. Michaelis örneğin Kıbrıslı arkadaşım da Rotterdam'da Türk müziği bölümünde dereceyle mezun bir müzisyen. Dolayısıyla hani birlikte çalıştığım müzisyenler de çok başarılı ve çok iyi oldukları için aslında şaşırtıcı değil bir yerde bu aldığımız tepkiler. Albüme dediğim gibi çok ince eleyip sık dokuyarak hazırlandık. Bütün albümlere, konserlere keza öyle.
Evet, hepsi çok başarılı ve çok başarılı isimlerden dersler alarak, destekler alarak belli bir yere gelmişsiniz. Sizi kutluyoruz. Gelecek mi üçüncü albüm? Yakın mı? Hemen başladınız mı çalışmalara?
Şimdi ikinci albümü dediğim gibi geçtiğimiz Ekim ayında çıkarttım. Henüz bununla ilgili üçüncü albüme henüz başlamadım ama öyle zannediyorum bu yılın sonlarına doğru onunla da başlayacağız. Şimdi konserlere biraz odaklanacağız. Turnelere odaklanacağız.
İlk Türkiye'ye de gelecek misiniz? Yakın.
Türkiye'ye geleceğim diye düşünüyorum. Ben Türkiye'de BGST ile çalışıyorum. Boğaziçi Gösteri Sanatları Toplu Organizasyonu. Hı hı. Onlarla birlikte konserlere bakıyoruz şu sıralar. Bakalım. Şu an henüz net bir şey yok ama öyle zannediyorum yıl sonuna doğru projeler olacak.
Ne güzel. O projeleri yine Hayatın Sesleri'nden duyurmak dileğiyle size çalışmalarınızda, projelerinizde başarılar, kolaylıklar diliyoruz sevgili Çiğdem Aslan. O zaman
çok
o güzel albümlerden bir parça dinleyerek dinleyicilerimizle sesinizi de, şarkı sesinizi de tanıştıralım. Tekrar teşekkür ediyoruz. Hoşça kalın diyoruz size başkentten.
Çok çok teşekkür ederim. İyi yayınlar. İyi yayınlar.
baş tel duvaklı kız. Artık gelin oluyorsun başı tel duvaklı kız. Uşak kız, uşak kız.
Öze yolculuk. Sevgili dinleyicilerimiz, köşemizde Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi doçent doktor sevgili Remziye Ege ile birlikteyiz. Merhabalar, hoş geldiniz.
Merhabalar, hoş bulduk.
Evet, geçen hafta mahremiyeti konuşuyorduk, tam mahremi konuşuyorduk. Tam kelime anlamından söz ettik ancak Sayın Cumhurbaşkanımızın konuşması dolayısıyla yarıda kalmıştı. Tabii dinleyemeyen dinleyicilerimiz olmuştur. Nerede kaldığımızı biz bile hatırlayamıyoruz. Yine baştan başlayalım. Şimdi mahremiyetin kelime anlamıyla mı başlayalım? O zaman da sormuştum kavramı nasıl okumalıyız diye.
Evet, mahremiyet aslında herkesin hakkında bir fikir sahibi olabileceği bir kavram. Öyle bir kavram ki yani muhakkak hayatımızın içinde, hayatımıza dokunan. Fakat şimdi şöyle zorlukları var bu tarz kavramların da. Yani herkes için aynı şeyi mi ifade ediyor yoksa herkes için herkesin dünyasına göre bir şeyleri mi ifade ediyor? Bu bir zorluk olarak karşımıza çıkıyor. Hı hı. Şimdi sorsanız yani sokakta karşılaştığınız 10 kişiye mahremiyet nedir diye. Yani önemli bir kısmından herhalde gizlilik kelimesine dair bazı şeyler duyabilirsiniz. Ama çağrışımları çok zengin olduğu için, hı hı, mesela mahrem, namahrem kavramlarını da duyabilirsiniz. Onlarla da çünkü bir anlam bağı içerisinde, hı hı, belki düşünmek gerekecek. Biz biraz mahremiyeti hangi alanda ne şekilde kullanılıyorsa ona göre içerik kazanan bir kavram olarak görüyoruz.
Ölçüsü ve sınırları var mıdır?
Tabii ölçüsü de var. Yani zaten mahremiyet kendi içinde bir ölçü barındıran, hı-hı, bir kelime. Yani bu gizlilik dediğiniz şeyin Yani kişilere göre de olan tarafı var, topluma göre olan tarafı da var. Bu genel geçer, evrensel bir tarafı da var aslında. O yüzden geçen hafta hatırlıyorum konuşurken mesela devlet sırrından bahsetmiştik. Hı hı. Bu da bir mahremiyet ölçüsü içerisinde değerlendirilmesi gereken bir şeydir. Hekimlerin kendi içlerinde hasta hakları çerçevesinde bir mahremiyeti özen gösterdiklerini biliyoruz. Ama yani genel olarak gizlenmesi gereken, açığa vurulmaması gereken bir takım unsurları içeren bir kavram evet. olarak karşımıza
Peki,
çıkıyor.
Kişinin kendi mahremiyeti, karşısındaki kişinin mahremiyet hakkı. Nereden bakacağız peki?
İşte bu çok yerinde bir soru. Çünkü Nilgün Hanım, mahremiyetin özgürlükle doğrudan alakası var. Özgürlük de işte tam sizin söylediğiniz gibi ifade ediliyor. Yani benim sınırlarımla sizin sınırlarınızın yerinin çok iyi belli evet. olması edilmesiyle ilişkili bir şey özgürlük. Yani sınırsızlık demek değil. Özgürlüğü bugüne kadar yani çok oturan bir kavram olarak görmüyoruz. Hı hı. Çünkü bu sınırsızlık gibi görünen bir şey ama tam tersi birinin özgürlüğünün hani bittiği yerde diğerinin başlaması evet. gibi bir şey dediğimizde o zaman mahremiyetin de işte bu sınırlarla, özgürlük sınırlarıyla alakası var ve o şekilde anlam kazanıyor. Tabii bunun bizi taşıdığı bir başka alan da sorumluluk alanı. Yani özgür olmak aynı zamanda insanı olağanüstü sorumlu yapan bir şey. Çünkü özgür olmadığınızda ancak sınırlarınızla var olursunuz ve o sınırlar derken özgürlüğün sınırlarıyla ilgili söylemiyorum ama şartlar ve sizi zorlayan şeyler neyse ama yani bu çerçeve içerisinde bu sorumlulukla hareket etmek zorunda kalırsınız. Ama mahremiyete dokunan yanı sorumluluğun yani sizin mahremiyet alanının da sorumluluk alanına dair bir şey olduğunu görmeniz gerekiyor. Yani benim mahremimle sizin mahreminiz arasında çok ince bir çizgi olabilir. Bazen teklifsizlik gibi şeyler karışıyor araya mesela. İnsanlar sınırları aşabilme şanslarını deneyebiliyorlar. Samimiyet denilen kavram karışıyor araya. Şimdi bunların hepsi anlamlı şeyler, olumlu anlamı olan şeyler gibi gözükebilir. Ama işleyiş açısından bazen doğrusu yani iletişim boyutunda sıkıntılar doğurabilir.
Doğurabiliyor. Peki inançlarımız? İnanç çünkü insanların hayatını şekillendiren en önemli değer. Şimdi iyiyi, kötüyü, doğruyu, yanlışı hep ona göre değerlendiriyoruz ama onun da nereden geldiği önemli galiba.
Şimdi bu alanda düşünmemiz gereken bir şey var. Kural koyucu bir sistem. Yani inandığınız şey sizi aslında şekillendirmeye talip olan bir şey. Bu alandaki mahremiyetle ilgili konuşacaksak eğer, bir kere siz neye inanıyorsanız işte o sizin alanınız oluyor ve oraya hiçbir şekilde bir müdahalenin olmaması gerekiyor. Bir boyutu bu. Bir boyutu bu. Çünkü evet. yani siz neyle şekillenip neyle muamele edeceğinizi ve bunun karşılığında da sorumluluk dedik ya neyle karşılık göreceğinizi bilebilecek yetkinlikteyseniz eğer bu da bakın mahremiyet alanını ilgilendiren önemli bir kavram. İşte aynı zamanda inanca da dokunan tarafı var. Şimdi bir görsel olsaydı bunların hepsini birbiriyle ilişkilendirecek oklar çıkarmamız gerekirdi.
Hepsi birbirine bağlı
birbiriyle bağlantısı olan. İşte inanç aslında çok ciddi anlamda insanın erginliğiyle ilgili bir şey. Yani ergenlik demiyorum. Erginlikle ilgili bir şey. Bu kişiden kişiye de değişebilen bir şey. Çünkü birikimi, çevresel koşulları, işte bilişsel, zihinsel, duygusal seviyesi, bunların nasıl işlerlik kazandığı, gelişime açık yönlerini gerçekten hani olması gerektiği gibi kendini gerçekleştirme yolunda ilerliyor mu, ilerlemiyor mu gibi soruları bir araya getirdiğinizde yetkinlik, erginlik dediğimiz şey ortaya çıkıyor. Yani onu alabilme, karşılayabilme, onunla yaşayabilir hale gelebilmeyle ilgili bir şey. Şimdi inanç zaten böyle bir şey. Yani mükellef olmak dediğimiz şey var ya, yani evet. Bu böyle bir şey. O zaman bir anlamı var. Mesela ne derler, hani küçük çocukların diyelim ki toplumsal kurallar çerçevesinde değil de dışında bir kıyafet giydiklerini düşünün. Aman çocuktur, bir şey olmaz derler mesela. Hani onu belirleyen şey o.
Evet.
Yani hani öyle olmasında bir sakınca yok, bir mahsur yok. Hı-hı. Ama hani ergin. Aklı hı hı. başında topluma mugayir davranacak bir şekilde, yani onun önüne geçecek ve konuşacak şekilde, kendisinden söz ettirecek şekilde bir kıyafet eğer giyiyorsa, o zaman işte o mesela o mahremiyet sınırları içerisinde konuşuluyor. Şimdi bunu söylemişken, tabii mahremiyetin ne olduğu da demek ki toplumdan topluma değişebilir.
Evet.
Ride konuşmak gerekiyor.
Toplum açısından ne kadar önemli?
Ne kadar önemliyi de konuşmak gerekiyor ve bunu inançlar çerçevesinde nasıl değerlendirmeliyiz de konuşmak gerekiyor. Şimdi İslam dini açısından konuşacaksak eğer, Hazreti Peygamber'in uygulamalarına çok dikkat etmemiz lazım. Çünkü dini uygulayan ve insanlara örnek olan bir şahsiyet olarak öğretiyorsak biz, o zaman mahremiyetle ilgili de değer verdiği, mahremiyeti bir değer olarak ortaya çıkardığı uygulamalarını görmek lazım. Mesela Kur'an'da o kadar enteresan aile düzenine, toplum düzenine ait ifadeler var ki, insanlar şaşırıyorlar, ya bu kadar da özele mi işaret ediyor diye ayetler. Evet, çünkü zaten mesele odur. Yani insanın insan olmaklığını anlamaya başladığı yer orasıdır. Siz bir ailede öğrenirsiniz her şeyi. Ev hayatıdır, düzendir. Yani aile derken tabii bunu anne baba evet. çocuklarla sınırlı tutmuyorum ama bir arada olunan toplulukla ilgili hı-hı. konuşuyorum. Mesela orada çok ilginç şeyler olmuş. İlk tabii ayetin geldiği toplumu göz önünde bulundurduğunuz zaman birisinin odasının içine kadar, yatak odasının içine kadar teklifsiz bir şekilde girmiş. Bu teklifsizlik kelimesini baştan o yüzden söyledim. Hı-hı. O da Hazreti Ömer. Aslında çok sert bir adam ama yani şimdi İslam'la da tanışınca istemiyor ki aşırı bir şey yapsın. Belki normal şartlarda böyle bir şeyden dolayı insan öldürecek bir tip yani.
Evet.
O kadar sinirleniyor. Hı-hı. Ama oraya gelen de sözde peygamberin hani git de onu çağır dediği birisi. Hı hı. Haber gönderdiği birisi. Herhalde o da yaptığı iş dolayısıyla belki. Yani hani peygamber ona git dedi ya, çağır evet. dedi ya. Herhalde evet. kendinde öyle bir hak gördüğü için.
Onun için teklifsiz dalıyor.
Hazreti Ömer bu durumu peygambere anlatıyor. Diyor ki yani beni diyor çıplak gördü diyor. Bu hoşuma gitmedi diyor. Hoşuma gitmedi benim bu diyor. Yani onun beni çıplak görmesinden hani rahatsız olacak hı hı. değilim belki hı hı. ama neden insanlar kendilerini hani bu şekilde teklifsiz bir duruma getirip aman canım ne olacak ki sorusunu sordurtacak düzeye getirip. Bunlar konuşuluyor. Düşünebiliyor musunuz? Yani bu kadar özel evet. şeyler konuşuluyor ve bunun üzerine ayetler geliyor ve yani evlere girmekle ilgili izin almaya dair ayetler var. Şimdi yani mahremiyet... biz bugün için konuşsak bunu mesela yani şaşırırız. Deriz ki Allah Allah. Yani Kur'an'da niye böyle şeyler var? Evet, i̇şte evet. her şey insana dair. Hı-hı. Yani o yerel ifadeler sizin insan olmanın nerelere kadar ne şekilde olabileceğini evet. görmeniz açısından bugünün insanına önemli şeyler söylüyor. Evet. Siz artık bunu yani ne demekse kendi toplumunuza uygun hale getirmekle mükellefsiniz anlamına evet. gelir.
Mahremiyet bağlamında baktığımızda bazı şeylerin hakkını veriyor muyuz diye düşündürtecek
tabii,
şeyler.
Tabii düşündürtecek şeyler. Hı-hı. Yani insanlar bir diğerinin anlam dünyasına girmeye dahi o kadar kendilerinde hak görüyorlar ki şimdi bu evin kapısından girmekle ilgili bir şeydi. Evet. Ama öyle değil. Bazen mesela çok ciddi tüketimsel bir şekilde biz birbirimizin dertlerine de odaklanıyoruz. Çok ilginç. Tatlı geliyor, hoşumuza gidiyor. Ama mesela düşünüyorsunuz ne oldu? Şimdi ben bunu paylaştım ama karşımdaki insan gerçekten hani beni dinledi, anladı, benim derdime ortak oldu, buna bir çözüm sundu mu acaba diye kaldığınız durumlar var. Dinleyicilerimiz bunlara dikkat etsinler. Buna ben tüketimci yaklaşım diyorum. Yani hoşuna gidiyor insanların bir şeyleri dinlemek. acaba diyorum yani
mahremlerine girmek. Evet, evet.
Peki yani bu eğer iyi bir şeyle sonuçlanacaksa eyvallah. Şimdi bu profesyonelce yürütülen bir mesleğe de işaret ediyor. Terapistler evet, bu işi yapıyorlar. Ama oradan bir sonuç çıkıyor işte. Onun için dedik hasta hekim hakları evet,
ama onda
çerçevesinde
kalıyor. Etikleri yemin
tabii,
çerçevesinde.
Etikleri yemin var ama şimdi biz arkadaş olarak bile bazen yani gerçekten çok iyi niyetliyiz. Orada bir sorun yok.
Evet.
Onu hep konuşuyoruz sizinle. Ama neden yani şimdi bunu biz uyarlayarak devam etmek zorundayız. Ve mahremiyetin çok geniş bir
alanı var.
Alanı olduğunu,
ölçüsünü, sınırlarını evet, evet, çok iyi bilmeliyiz.
Bilmeliyiz.
O hakkı çok iyi vermeliyiz.
Bunu şu üç kavram, özgürlük, sorumluluk ve insaniyet ki ben bunu yetkinlik, hı-hı, erginlik olarak, hı-hı, sınırlandırıyorum. Çünkü çok ciddi geliyor bana bu. Bu çerçevede düşünmeliyiz mahremiyeti. Buradan doğacak haklar da mesela insanları gerçekten sıkıntıya sokabilir. Yani hiç farkına varmadan yani mesela teknoloji alanında da öyle.
Hı hı.
Çok zorluklar yaşatabilir bize. Hakka
evet,
giriyoruz çünkü.
İnançlar çerçevesinde de çok iyi değerlendirmeli
kesinlikle,
diyorsunuz.
Evet.
Çok teşekkür ediyoruz doçent doktor Sayın Remziye Ege. Haftaya yine birlikteyiz köşemizde. Bugün de sonuna geldik Hayatın Sesleri'nin. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.
Hayatın Sesleri.